Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 59. ayrım. Yeniden düşünebildiğinde vücudunun hangi kısımlarının hareket edebildiğini anlamaya çalıştı. Yalnızca yüzünün altındaki elini 1-2 santim hareket ettirebiliyordu. Hava almalıyım. Hava üzerindeydi, mezarının dışında. Yavaşça eşelemeye başladı. Dirseğini bastırarak hareket edebilecek küçük bir boşluk yarattı. Elinin tersiyle toprağı aşağı iterek yüzünün önündeki boşluğu biraz daha büyüttü. Kazmalıyım. Fetüs pozisyonunda durduğunu, dirsekleriyle dizleri arasında bir boşluk olduğunu keşfetti. Onu hayatta tutan hava bu boşluktan geliyordu. Bedeninin üst tarafını çaresizce kıvırmaya çalıştı. Üzerine topraklar dökülüyordu. Göğsündeki baskı biraz azalmıştı. Birden kolunu birkaç santimetre oynatabildi. Dakikalarca yarı bilinçsiz bir halde çabaladı. Kumlu toprağı yüzünün önünden alıp avuç avuç aşağıda kalan boşluğa iteliyordu. En sonunda elini serbestçe kullanabileceği kadar bir boşluk açabildi. Şimdi artık başının üstündeki toprakla uğraşabiliyordu. Başının etrafındaki toprağı santim santim açabiliyordu. Sert bir şey hissetti. Bir kök ya da dal parçasıydı elindeki. Toprağı yukarı doğru eşelemeye çalıştı. Toprak hala nemliydi, çok sıkışık değildi. Saat akşamın 10'unu biraz geçerken mağarasına geri dönen tilki Lisbeth'in mezarının yanından geçiyordu. Bir tarla faresi avlayıp karnını doyurmuştu. Birden bir başkasının varlığını hissetti. Durup kulaklarını kabarttı. Burnu ve bıyıkları titriyordu. Birden Lisbeth Salander'ın parmakları toprağın üzerine çıktı. Herhalde orada bir insan olsa o da tilkinin yaptığını yapardı. Kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp kaçtı. Lisbeth elinden aşağı doğru yayılan bir serinlik hissetti. Havaya kavuşmuştu. Mezardan kurtulabilmesi için yarım saat daha çabalaması gerekecekti. Belleğine hiçbir şey kaydolmuyordu. Sol kolunu kullanamaması tuhafına gidiyordu. Toprak ve kumları mekanik bir şekilde kullandığı sağ eliyle açıyordu. Kazmak için bir şeylere ihtiyacı vardı. Kolunu çukura uzatıp göğüs cebinden Miriam Wu'nun hediye ettiği sigara tabakasını çıkardı. Tabakayı açıp kepçe gibi kullanmaya başladı. Toprağı santim santim eşiyor, bir bilek hareketiyle uzağa atıyordu. Sonunda sağ omzunu yukarı doğru oynatıp toprağın üstüne çıkarabildi. Biraz daha çabalayarak başını doğrulttu. Ve nihayet sağ kolu ve başını toprağın üzerine çıkarmayı başardı. Bedeninin üst tarafını kurtardıktan sonra topraktan bacaklarını çıkarana kadar kıvrılarak ağır ağır hareket etti. Gözleri kapalı bir halde sürünerek mezardan uzaklaştı. Omzu bir ağaç gövdesine dayandığında durdu. Yavaşça dönüp sırtını ağaca yasladı. Elinin tersiyle göz kapaklarının üzerindeki toprakları temizledi. Gözlerini açtı. Etraf zifiri karanlık ve buz gibi soğuktu. Ama o terliyordu. Başında, sol omzunda ve kalçasında uyuşturan bir ağrı vardı. Bunun nedenini düşünmeye enerjisi yoktu. 10 dakika boyunca kımıldamadan durdu. Nefes aldı. Oradan gitmesi gerektiğini düşündü. Başı dönerek ayaklarının üzerine dikilmeye çalıştı. Birden midesi bulandı, eğilip kusmaya başladı. Sonra kendini toparlayıp yürüdü. Ne tarafa ve nereye gittiğini bilmiyordu. Sol bacağını hareket ettirmekte güçlük çekiyor, arada bir tökezleyip dizlerinin üzerine çöküyordu. Düştüğü her seferde başına korkunç ağrılar saplanıyordu. Ne kadar yürümüştü bilmiyordu. Sanki gözüne bir ışık çalınır gibi olmuştu. Ayaklarını sürüyerek o tarafa yöneldi. Ancak çitlerin kenarına geldiğinde Zalaşenko'nun evine doğru yürüdüğünü anladı. Durdu. Sarhoşlar gibi sallanıyordu. Yoldaki ve avludaki fotoseller. Ben diğer taraftan geldim. Beni fark edemezler. Kafası karışmıştı. Niederman ve Zalaşenko'yla uğraşabilecek halde değildi. Beyaz eve baktı. Klik, odun, klik, ateş. Benzin dolusu bir bidon ve bir kutu kibrit hayal etti. Büyük bir çabayla ambar binasına doğru yürüdü. Sendeleyerek tahta sürgülü bir kapıya yöneldi. Sürgüyü sağ omzuyla ittirerek açmayı başardı. Yere düşen tahta sürgü gürültüyle kapının kenarına çarptı. Lisbeth içeriye doğru bir adım atarak etrafına baktı. Burası odunluktu. burada benzin bulunmazdı. Gürültüyü duyan Zalaşenko, mutfak penceresinin perdesini bir kenarından kaldırarak dışarı baktı. Gözleri karanlığa alışana kadar birkaç saniye bekledi. Rüzgar şiddetini artırmıştı. Hava raporlarına göre hafta sonu fırtına bekleniyordu. Odunluğun kapısının açık olduğunu fark etti. Niederman öğleden sonra eve odun taşımıştı. Kendisi de onunla birlikte dışarı çıkmıştı. Amacı, Lisbeth Salander'a doğru yere geldiğini gösterip tuzağa çekmekti. Niederman sürgüyü takmayı unutmuş olabilir miydi? Bazen inanılmaz sakardı. Oturma odasının kapısına baktı. Niederman orada bir kanepede kestiriyordu. Bir ara uyandırmayı düşündü, sonra vazgeçti. Lisbeth'in benzin bulabilmesi için arabaların park edildiği ahıra gitmesi gerekti. İstif edilmiş odun yığınına yaslanıp derin bir nefes aldı. Dinlenmesi gerekiyordu. Bir dakika sonra Zalaşenko'nun ayağındaki protezin sesini duydu. Odunluğa geliyordu. Mikhail Blomqvist, Nosebron yönüne sapması gerekirken yanlışlıkla Solebron'un kuzeyindeki Melbi'ye sapmıştı. Yaptığı yanlışlığı ancak Trikorna'ya vardığında fark etti. Durdu, yol haritasını inceledi. Küfrederek Nosebro'ya doğru geri döndü. Zalaşenko odunluğa yaklaşırken Lisbeth Salander kenarda duran baltayı kavradı. Baltayı başının üzerine kaldıracak gücü yoktu ama belki sağlam sağ bacağından güç alıp bedenini çevirerek aşağıdan yukarıya doğru savurabilirdi. Zalaşenko elektrik düğmesine bastığı anda baltanın keskin ucu yüzünün sağ tarafına çarpıp yanak kemiğini parçaladı ve alnına birkaç milimetre saplandı. O daha ne olduğunu anlayamadan beyni acıyı algılamış, cin çarpmış gibi çığlık atmaya başladı. Ronald Niederman bir ürpertiyle uyandı. Kanepede doğrulup şaşkın bir vaziyette etrafına baktı. Çığlığı duymuştu. İlk başta insan çığlığı değil diye düşündü. Dışarıdan gelmişti. Daha sonra çığlık atanın Zalaşenko olduğunu anlayıp hızla ayağa kalktı. Lisbeth Salander yeni bir darbeye hazırlandı ama bedenine artık söz geçiremiyordu. Babasının başını gövdesinden ayırmak istemiş, ne var ki bütün gücünü tükettiğinden ikinci darbeyi ancak diz kapağının altına indirebilmişti. Baltanın ağzı derine gömüldüğünden Lisbeth çekip çıkartacak gücü bulamamış, Zalaşenko odunluğun zeminine yüzüstü yığılmıştı. Hiç durmadan çığlık atıyordu. Lisbeth baltayı almak için eğildiğinde başında çakan şimşekle sanki dünya yerinden oynadı. Yere çöktü, elini uzatıp beceriksiz hareketlerle babasının ceket cebini yokladı. Silahı hala sol cebinde duruyordu. Üzerine oturduğu yer sarsılırken dikkatini tabancaya verdi. Browning 22 kalibre. Kanlı bir ajan tabancası. Demek ki Salander bu yüzden hala hayattaydı. Niederman'ın Six Sauer'inden çıkan bir kurşunla vurulsaydı şimdi beyni dağılmış olacaktı. Lisbeth düşüncelerini toparlamaya çalışırken uyku sersemi Niederman odunluğun kapısında bitivermişti. Öylece dikilmiş, gördüğü manzara karşısında gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Zalaşenko hayvanlar gibi çığlık atıyordu. Yüzü kan içindeydi. Dizine bir balta saplanmıştı. Yanı başında kana ve toprağa bulanmış Lisbeth Salander oturuyordu. Niederman çok fazla izlediği korku filmlerinden bir sahneyle karşı karşıyaydı adeta. Ronald Niederman acıyı hissetmezdi. Bir tank savar kadar güçlüydü ama karanlıktan korkardı. Kendini bildi bileli karanlık onun için bir tehditti. Karanlıkta pusuya yatmış, onu tuzağa düşürmeye çalışan yaratıkları kendi gözleriyle görmüştü. İşte şimdi karşısında böyle bir şey vardı. Yerdeki kız ölmüştü, buna hiç şüphe yoktu, kendi elleriyle gömmüştü. Demek ki yerde gördüğü o kız değil, insan gücüyle alt edilemez, silahlarla öldürülemez, öteki dünyadan gelmiş bir yaratıktı. İnsandan yaratığa dönüşmeye başlamıştı. Kızın derisi kertenkele derisine benzer bir zırhla kaplanmaya başlamıştı. Kanlı dişleri avını parçalamak için çivi gibi keskinleşmişti. Sürüngen dilini çıkartmış ağzının kenarını yalıyordu. Kanlı elleri yerine kocaman keskin pençeler çıkmıştı. Gözleri kor gibi parlıyordu. Nasıl hırladığını duyuyor, kaslarının kendisini boğmak için nasıl gerildiğini hissedebiliyordu. birden kızın kuyruğunun olduğunu gördü. Bükülüyor ve tehditkar bir şekilde yeri kamçılıyordu. Kız silahını kaldırıp ateşledi. Mermi Niderman'ın kulağının o kadar yakınından geçmişti ki rüzgarını hissedebilmişti. Yaratık ağzından ona doğru ateş püskürtüyordu. Bu kadarı çok fazlaydı. Düşünmeyi bıraktı. Döndü ve hayatını kurtarmak için kaçmaya başladı. Salander bir kez daha ateş etti. İsabet ettiremedi ama onu adeta uçarcasına kaçırmıştı. Çitin üzerinden atlayıp tarlanın ortasından ana yola doğru koşan Niderman karanlıkta kaybolmuştu. Lisbeth Salander şaşkınlıkla baktı onun arkasından. Sürünerek kapıya doğru gitti, gözünü karanlığa dikti ama bir şey göremedi. Zalaşenko'nun çığlıkları kesilmiş, şimdi inlemeye başlamıştı. Lisbeth tabancayı kontrol etti, bir kurşun kalmıştı. Bir ara bunu Zalaşenko'nun kafasına sıkmayı düşündü. Ama daha sonra Niderman'ı hesaba katarak bu fikirden vazgeçti. Son kurşunu ona saklasa iyi olurdu. Gerçi Niderman saldırırsa 22 kalibreden daha büyük bir kurşun gerekecekti ama hiç yoktan iyiydi. Binbir zahmette ayağa kalktı. Odunluğun kapısını kapattı, 5 dakika uğraşarak sürgüyü üzerine taktı. Sendeleyerek avluyu geçip eve girdi. Mutfakta bir komodinin üzerinde duran telefonu buldu. 2 yıldır hiç aramadığı bir numarayı çevirdi. Evde değildi. Pere sekreter devreye girdi. Selam, Mikael Blomqvist aradınız. Şu anda telefonunuza cevap veremiyorum. Lütfen adınızı, numaranızı bırakın. Sizi en yakın zamanda arayacağım. Bip. Mick, ben... dedi Lisbeth. Sesi pelte gibi çıkıyordu. Yutkundu. Mikael, ben Salander. Sonra ne diyeceğini bilemedi. Ahizeyi yavaşça yerine koydu. Niderman'ın Six Over'i herhalde temizlemek için sökülmüş mutfak masasının üzerinde duruyordu. Onun yanında da Sony Nyman'ın P83 vanadı vardı. Zalaşenko'nun Browning'ini yere attı, ayaklarını sürüyerek masaya gitti. P83 vanadı alıp şarjörünü kontrol etti. El bilgisayarını da bulup cebine attı. Sonra mutfak tezgahına gitti, kirli bir kahve fincanını musluktan akan buz gibi suyla doldurdu. Tam 4 fincan içti. Başını kaldırdığında birdenbire duvara asılı eski bir tıraş aynasında yüzünü gördü. O kadar dehşete kapıldı ki neredeyse aynaya birkaç kurşun sıkacaktı. Gördüğü bir insandan çok hayvana benziyordu. Parçalanmış bir surat ve çarpılmış ağzıyla çılgın bir kadına benziyordu. Her tarafı tuhaf bir kir içindeydi. Yüzüyle boynu kan ve çamura bulanmıştı. Niderman'ı odunlukta dehşete düşüren şeyin ne olduğunu anlıyordu. Aynaya biraz daha yaklaşırken sol ayağının arkasından süründüğünü fark etti. Zalaşenko'nun ilk kurşununun isabet ettiği kalçasında keskin bir acı vardı. Omzuna isabet eden ikinci kurşun sol kolunu felç etmişti. Çok acıyordu. Ama onu asıl sersemleten başında duyduğu dayanılmaz acıydı. Sağ elini kaldırarak başının arkasını yokladı. Parmaklarının ucuyla kafatasındaki deliği hissetti. Kafatasında elini dolaştırırken dehşetle beynine dokunduğunu fark etti. Bu yarayla çoktan ölmesi gerekirdi. Ya da ölmek üzereydi. Hala nasıl ayakta durduğunu anlayamadı. Birden uyuşturucu bir yorgunluğun kucağına yuvarlandı. Bayılıyor muydu yoksa uykuya mı dalıyor bilemiyordu. Sallanarak mutfaktaki kanepeye gitti. Başının sağ tarafını dikkatle yastığa yerleştirerek uzandı. Biraz dinlenip gücünü toplamalıydı. Uyumaması gerektiğini biliyordu. Niderman dışarıda bir yerlerdeyken böyle bir riski göze alamazdı. O zebani her an geri gelebilirdi. Zalaşenko er ya da geç odunluktan çıkacaktı ama Lisbeth'in artık ayakta duracak hali yoktu. Üşüyordu. Silahın emniyetini açtı. 59. ayrımın sonu. Sayfa 672. Devamı 60. ayrımda.